Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 9 üst başlığıyla İslam'da Tevazu ve Hiçlik başlıklı yazıyı sunacağız. Arif gönüllerden Hallaç Mansur, manevi sekr ve cezbe halinde Enel Hak demiş ve bu sebeple idam edilmişti. Kendisini mana aleminde seyredenlerden nakledildiğine göre onu dar ağacında astıkları vakit iblis yanına gelmiş ve sormuş. Sen de Ene dedin, ben de Ene dedim. Nasıl oluyor da bu sözden dolayı senin üzerine rahmet, benim üzerime ise lanet yağıyor? Hallaç iblise şöyle cevap vermiş. Sen Ene demekle kendini Adem'den üstün gördün, kibrini ortaya koydun. Bense Enel Hak dedim, kendi varlığımı hakta yok ettim. Tıpkı Sakarya'nın Karadeniz'e kavuşunca artık nehirliğinden eser kalmaması gibi benliğini hakta erittim. Rabbime tam bir teslimiyetle ram oldum. Benliği ortaya koymak demek olan kibir, cehennem alametidir. Benliği bertaraf etmek, yani hakta fani olmaksa hiçliğin ifadesidir. İşte bu sebeple bana rahmet, sana ise lanet ve zillet indi. Bir hak dostu ne güzel söyler. Sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan. Faniliğe veda edersen, ötelere götüren ufuklar açılır ve bütün muhteşem ulvi hakikatler senin önüne serilir. Şeytan aleyhilâne Cenab-ı Hakk'ın emrine itiraz edip, ona karşı ilk isyanı işlediğinde günahını itiraf edip, af dileyeceği yerde gurur, kibir ve enaniyetinin esiri olup, hatasında ısrar etti, günahından pişmanlık duymadı. Nefsini kınayıp tevbe edeceği yerde inat ve gururunun kurbanı oldu. Böylece Cenab-ı Hakk'ın lanetine duçar oldu. Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemiz de şeytana uyup Allah'ın yasakladığı ağacın meyvesinden tadarak insan neslinden zuhur eden ilk günahı işlediler. Fakat onlar şeytanın yaptığı gibi hatalarını bahanelerle örtbas edip kendilerini temize çıkarmaya çalışmak yerine hemen nefislerini kınayıp gerçeği samimiyetle itiraf ettiler. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Bu tevazu ve hiçliğe bürünüş, ilahi mağfireti galeyana getirdi ve tevbeleri kabul edildi. Zira, Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Buna mukabil Cenab-ı Hak hiçliğini idrak eden mütevazı kullarını sever. Nitekim has ve sadık kullarının vasıflarını sayarken ilk olarak şöyle buyurur. Rahman'ın sadık kulları yeryüzünde hiçlik halinde bir tevazuyla dolaşırlar. Müminin farikası tevazudur. Bir mümin bu dünyaya arz-ı endam için değil, arz-ı hal için geldiğinin şuurundadır. Daima hiçliğinin idraki içindedir. Lügatinde asla ben, Ene yoktur. O daima kendindeki her nimetin Allah'ın lütfu olduğunun tefekkürü ve şükrü içinde yaşar. Bunun zıddı olan kibirse, tevbe edilmezse ancak yanmakla temizlenir. Çünkü menşei cehennemdir. Hadis-i şerifte buyurulur. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Gıybette büyük ölçüde kibirden neşet eden zehirli bir hastalıktır. Şöyle ki, gıybet eden kişi kendisini üstün görüp, ayıbını aradığı kardeşini ise hor ve hakir bulup arkasından çekiştirir. Gıybet, kibrin ve kendini beğenmişliğin lisana yansımasıdır. Cenab-ı Hak, başkalarını kaş göz hareketleri ve çirkin sözlerle yüzüne karşı veya gıyabında alaya alan ve çekiştiren kişileri ağır bir şekilde ikaz buyurur. Arkadan çekiştirmeyi, yani gıybeti, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Gafil insanı kibir ve ucba sevk eden husus, imtihan icabı geçici olarak kendisine verilen nimetleri kendisine nispet etmesidir. İnsan, nail olduğu servet, mevki ve makamları kendi nefsine izafe ederse enaniyetin girdabına yakalanır. Ancak ben demeyi bırakıp da sen ya Rabbi, veren sensin, lütfeden sensin der ve bunu kalbinde de hissederse, işte o zaman enaniyet tehlikesini bertaraf edebilir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bu hususu ne güzel ifade eder. Veren sensin, alan sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Rabbimizin talimatı, bütün muvaffakiyetler ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Kullar sadece mazhar ve nasipdar olurlar. Siyer-i Nebi baştan sonra bu hakikatin misalleriyle dolu. Hicretten sonraki ilk harp olan Bedir'de Peygamberimiz ve ashabı muhteşem bir zafer elde etmişti. Henüz rahle-i peygamberde manevi terbiye görmeye devam eden ashabtan kimileri zaferin sevinciyle ''Ben şöyle kılıç savurdum, ben küffarı şöyle devirdim'' gibi sözler sarf eder oldular. Cenab-ı Hak ikazen şöyle buyurdu. ''Ey peygamber ve ey müminler! Bedir zaferinde onları Ebu Cehil gibi küfrün elebaşlarını siz öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı onu. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Derhal bu şuurla Allah'a yöneldiler. Bu idrak devam ettikçe fetihler ve zaferler nasip oldu. Nihayet Mekke fethi gerçekleşti. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethetmişti. Yıllarca alay edilip horlandığı, eziyet gördüğü, öldürülmek istendiği şehrine muazzam bir ordunun kumandanı olarak dönüyordu. Onun yerinde bir başkası olsa mağrur bir şekilde alayişler ve nümayişlerle zafer işaretleri sergileyerek girerdi. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde adeta secde eder vaziyetteydi. Aynı gün bir Mekkeli titreyerek Peygamberimizin yanına yaklaştı. Korku ve heyecan içinde, ''Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz.'' diyor ve bu esnada adeta dişleri birbirine vuruyordu. Hazreti Peygamber ona kendi imkanlarının en zayıf olduğu zamandan şu misali zikrederek sükunet telkin etti ve şöyle dedi. ''Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Muhtereme validelerini kastederek, Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim. Peygamberi Zişan Efendimiz zirveler üstü faziletlerine rağmen her zaman kul peygamber olmayı tercih etti. Her zaman hiçlik ve fakrıyla huzur buldu. Huneyn gibi yerlerde kendisinin en üstün meziyetlerini ifade etmek mecburiyetinde kaldığında dahi mutlaka la fakra, övünmek yok kaydını hiçlik içinde zikretti. Mekke fethinden sonra Arap Yarımadası'ndaki kabileler kalabalık gruplar halinde İslam'a girmeye başladılar. Cenab-ı Hak bu fetih ve zaferinde asla gönüllerde en ufak bir enaniyet ve ucba kendini beğenmeye sebebiyet vermemesi için yine Hazreti Peygamber'in şahsında bütün ümmeti bir de şöyle ikaz buyurdu. Ey Resulüm! Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. İstiğfarın emredilmesi daha ziyade bir kusur, bir kabahat işlendiğinde beklenir. Halbuki burada bir fetih ve zafer mevzu bahistir. Demek ki Cenab-ı Hak, fethi mütakip sevinç tezahürleri içinde enaniyet ve nefsaniyete en ufak bir pay çıkarılmasını arzu etmiyor ve derhal hamdi emrederek zaferin Allah'tan olduğunu itiraf ettiriyor, ardından istiğfarı emrederek de bu zafere memur olan müminlerin yine de kendi kusur ve noksanlarının olup olmadığını murakabe etmelerinin lüzumunu hatırlatıyor. Ne büyük bir hiçlik terbiyesi. Kur'ani talimatlar, tevazuun zıddı olan kibir ve tefahurun en küçük bir tezahürünü bile yasaklamıştır. Ayet-i kerimelerde buyurulur: "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." Bu ayetlerin terbiyesiyle ashab-ı kiramdan cennetle müjdelenen sahabiler dahi asla bu müjdelerle şımarmamışlar, liyakatlerini artırmaya ve gece gündüz nice salih amellerle ancak rahmete sığınmaya devam etmişlerdir. Peygamberimiz benlik ve kibri terk etme dersini ashabına çeşitli usullerle talim buyuruyordu. İşte bir misal. Ashab-ı kiramdan Hazreti Cabir anlatır. Bir gün Resulullah'a "Gittim ve kapısını çaldım." Resul-i Ekrem Efendimiz "Kim o?" diye sordular. "Benim" diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü "Benim, benim" diye tekrar etti. Galiba bu cevabımdan hoşlanmamıştı. Hazreti Mevlana bu hadisi şerifteki nükteyi gönül lisanıyla şöyle şerh eder. Birisi geldi, bir dostun kapısını çaldı. Dostu içeriden, "Ey güvenilir kişi, kimsin?" diye seslendi. Kapıyı çalan, "Benim" deyince dostu, "Öyleyse git, senin için henüz içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham kişinin yeri yoktur" dedi. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, iki yüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü, tam bir sene yollara düştü, dostunun ayrılığıyla yandı, yakıldı. O yanık aşık ayrılık ateşiyle pişerek döndü, geldi, dostunun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgili dostunu incitecek bir söz çıkmasın diye bin bir endişe içinde ve yüzlerce defa edep gözeterek kapının halkasını yavaşça vurdu. Dostu içerden "Kapıyı çalan kimdir?" diye seslendi. Adam "Ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin" cevabını verdi. Dostu bu defa muhabbetle şu cevabı verdi: "Madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden ibaret olan, hadi gir içeri. Bu ev dardır, bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek bir iplik ayrılır da, iki iplik olursa, yani ucu çatallaşırsa iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç." Ashab-ı kiram bu ince ve hassas terbiyeyle müstesna bir gönül kıvamı kazandılar. Benliklerinden geçtiler. Resulullah Efendimiz de fani oldular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olmuştu. O ashabın en önde gelenlerinden biriydi. Cenab-ı Hak onun hakkında ikinin ikincisi buyurmuştu. Resulullah Efendimizin en yakınıydı. Buna rağmen o tevazu kahramanı hutbeye çıktığında cemaate "Ben sizin en hayırlınız değilim. Eğer Allah'a itaat edersem bana itaat edin. Şayet ona itaatten ayrılırsam siz de bana itaat etmeyin" dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de halife olduğunda aynı hiçlik ahlakını sergiledi. Hutbeye çıktı ve sordu: "Şayet eğrilirsem ne yaparsınız?" Cemaatin arasında halkın içinden bir kişi elinde kılıç ayağa kalktı ve "Eğrilirsen seni kılıçlarımızla doğrulturuz" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer huzur ve saadet içinde "Hamdolsun ki eğrildiğim zaman düzeltecek dostlarım var" diye Allah'a şükretti. Tarihimizin deha şahsiyetlerinde daima bu hiçlik hali temaşa edildi. Halid bin Velid'e hilafet merkezinden mektup gelmişti. Bundan sonra başkumandan Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Sen onun maiyetindesin. Halid radıyallahu anh mektubu aldı, öptü, başına koydu ve Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı çağırıp vazifeyi tebliğ etti. "Ben de artık senin emrinde bir neferim," dedi. Hazreti Ömer halkın "fetihleri Halid kazanıyor" şeklindeki yanlış telakkisinin tehlikesini görerek onu vazifesinden almıştı. Zaferin Allah'tan olduğunun bir kez daha bilinmesine murad etmişti. Nitekim diğer kumandanlarla da aynı zaferler kazanıldı. Tarihin tavizsiz, kudretli bir padişah olarak andığı Yavuz Sultan Selim Han da tevazu ve hiçliğe bürünen mana sultanlarından biriydi. O muhteşem bir dirayetle Sina Çölü'nü geçti, Mısır'ı fethetti. 2 sene süren zaferlerle dolu bu seferden dönüşte Üsküdar'a, Çamlıca Tepesi'ne geldi. Kumandanlarına şöyle dedi: "Siz İstanbul'a girin, ben hava kararsın, sokaklar boşalsın, ondan sonra şehre gireyim. Fanilerin alkışları nefsaniyetimi tahrik ederek beni perişan etmesin, yere sermesin." Dilinde ise şu mısralar vardı: "Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden âlâymış." Bir başka misal, Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı'nda müthiş bir zafer kazanmış, akabinde esir düşman kadırgalarını önüne katarak muhteşem donanmasıyla İstanbul önderine gelmişti. O esnada Kanuni Sultan Süleyman Han ve vezirleri de bu ihtişamlı manzarayı saray burnundan seyretmekteydiler. Paşalardan biri heyecanla, "Sultanım, dünya dünya olalı böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır," dedi. Ulu Hakan Kanuni'nin cevabı ise şöyle oldu: "Paşa, bize fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden yüce Rabbimize hamdle şükretmek mi düşer?" Onlar cihan sultanıydılar. Fakat önce iç dünyalarının hakimi olma terbiyesi alıyorlardı. Şehzadelik yıllarında hasaten tasavvufi bir terbiye altındaydılar. Onları daima bir edepali silsilesi terbiye ediyordu. Bu öyle bir terbiyeydi ki, cuma selamlıklarında talebe-i ulum hususi olarak yollara dizilir ve padişaha "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" diye seslenirdi. Asıl mana sultanları olan hak dostlarıysa bambaşka bir hiçlik terbiyesinden geçmekteydi. Onları ümmeti Muhammed'i irşad edecek seviyeye getiren kalp kuvveti de bu hiçlik terbiyesinden geçmekteydi. Birkaç misal. İmam-ı Gazali. O önceleri ilmin ve şöhretin zirvesindeydi. Hususi halkasında 300 talebesi vardı. Fakat içinde vicdanını yakan, sadrını daraltan bir sual vardı: "Ben acaba Allah rızasında mıyım, yoksa şöhretin pençesinde miyim?" Sonunda bu endişe galip geldi ve her şeyi terk ederek uzlete çekildi. Sadece ilahi nasiplerin sonsuz tecellisi içinde dirayetli bir hiçliğe büründü. En nihayet Allah Resulü'nün ruhaniyeti tecelli etti de kurtuldum, dedi. Yeniden irşada ancak bu şekilde döndü. Neticede İhya ve Kimya gibi bereketli eserlerini kaleme alması da ancak böyle bir deruni terbiye sonrasında gerçekleşti. Bir diğer misal Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. O da önceleri binlerce kadıdan sadece biriydi. Kadı Mahmud Efendi'ydi. Zahiren ilmin ve makamın zirvesindeydi. Lakin o da enaniyetin tuzaklarından korktu. Derhal makam ve mevkiyi terk ederek üftade dergahına bend oldu. Üstadı ona hiçliği talim etmek için şu vazifeyi verdi: "Bir zamanlar anlı şanlı bir kadı olarak müfettiş sıfatıyla dolaştığı pazarlarda, şimdi üzerindeki sırmalı kaftanı çıkarmadan ciğer satacaktı. Alaycı nazarlara ve küçümseyici sözleri aldırmadan bu vazifeyi yapmak çok zordu. Fakat Kadı Mahmud Efendi gururunu yenerek üstadının emrini yerine getirdi. Tuvalet temizledi, hizmet etti, sonunda bütün enaniyeti ayakları altına aldı. Nefsini ayaklar altına aldıkça kalp ve ruh bakımından yükseldi. Sonunda şahlara şeyh olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de üstadının kendisine verdiği hiçlik terbiyesini şöyle anlatır. Üstadım bana, kalplere dikkat et, düşkünleri, zayıfları ve gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et. Halkın küçük gördüğü ve iltifat etmediği kişilere sen iltifat et ve onlara karşı tevazu ve mahviyet göster tavsiyesinde bulundu. Ben de üstadımın işaret ettiği üzere bir müddet bu hizmetlerle meşgul oldum. Böyle devam eden 7 sene sonra tekrar o aziz dost bana buyurdu ki, hayvanların bakımını da tevazu ve itinayla yerine getir. Zira hayvanlar da Allah Teala'nın mahlukudur. Onlardaki tecellileri müşahede et. Onlara Halik'in şefkat nazarıyla bakmaya gayret et. Hasta ve yaralı olanların tedavisiyle meşgul ol. Bu emir üzerine hayvanların hizmetlerini görmeyi kendime vazife edindim. Bir müddet bu şekilde devam ettim. Bu merhaleden sonra aziz üstadım bana dedi ki, yol ve geçitlerin bakımıyla meşgul ol. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin. Bundan sonra o hizmetle de meşgul olmaya başladım. Öyle ki bahsettiğim bu 7 sene zarfında üstüm başım hep toz toprak içinde olurdu. Hasılı, o Allah dostunun bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O amellerden her birinin kendi ahvalim üzerindeki bereketli neticelerine de daima şahit oldum. Tevazu ve hiçlik bu güzide misallerde ifade edildiği üzere bereket ve feyiz vesilesidir. Kibir ve enaniyet insanı kahr-ı ilahiye duçar eder. Hazreti Mevlana der ki, kılıç boynu olan kişinin boynunu keser, gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi yoktur. Sen de bir gölge gibi ol ki kılıç seni kesemesin. Hiçliğini ve acziyetini idrak edemeyip de kibir davasına tutuşan niceleri ilahi gazaba uğramışlardır. Bel'am gibiler ilimle, Karun gibiler servetle, Firavun ve Haman gibiler makam ve mevkiyle enaniyetin avucuna düştüler ve helak oldular. Her biri devasa bir okyanus ortasında dümeni kırılmış ve böylece adeta fındık kadar kalmış gemiler misali azgın dalgalara gark oldu gitti. Ecdadımız bu sebeple dergah duvarlarına hiç kelimesinin yazılı olduğu levhalar asmışlardır. Tek bir kelimeden ibaret hiç levhası neler neler anlatır. Azameti ilahiye karşısında insan da hiçtir, kainat da hiçtir. Cennetin küçücük bir nimeti mukabilinde bu dünyanın bütün alayişi bir araya gelse bir hiçtir. Cehennemdeki azabın bir anına mukabil dünyada çekilebilecek bütün meşakkat ve çileler de bir hiçtir. Cenab-ı Hak insana kendi varlığını da hiçlik tefekkürüyle şöyle düşündürür. İnsanın üzerinden henüz kendisinden bahsedilen bir şey olmadığı uzun bir zaman geçmedi mi? İnsan hiçliğini idrak ettikçe Rabbinin yüceliğini ve azametini idrak eder. Terbiyeye muhtaç zayıflığını idrak ettikçe Rabbine muhtaçlığının farkına varır. İnsan için her şey hiçliği idrakten sonra başlar. Hikmetler, sırlar, tuluat ve sunuhatlar insana hiçlikten sonra açılır. Bir bakıma kendini tanıyan Rabbini tanır. Yani kendi hiçliğini idrak eden mümin, Rabbinin varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve azametini idrak etmeye başlar. Kendindeki ilahi tecellileri temaşa ettikçe de marifetullah'ta merhaleler kat eder. Nefsini bilmeyenler, abd-i aciz olduklarını idrak edemeyenler, zalûmen cehûle girdaplarında helak olurlar. damlayı deryadan ayırt edemeyecek bir cehalet içinde bocalar ve kendilerine zulmederler. En büyük zulüm kişinin kendi kendine zulmüdür. Zira dışarıdan birinin zulmü en fazla canını almakla neticelenecekken nefsin kendi kendine zulmü iki cihanı da bedbaht etmekle neticelenir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Rabbimiz tevazu edebiyle müzeyyen, abdi aciz olduğunu müdrik kullarından eylesin. Kibrin cehenneme çıkan yollarından cümlemizi korusun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 9 üst başlığıyla İslam'da Tevazu ve Hiçlik başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.